Ayrım 12.
Ömürleri boyunca dolaşıp durdukları halde yollarını bulamıyorlar. Kitleden ayrılamayan, koyun gibi onun peşinden gidenler için doğaldır bunların tümü. Üstadımız bu sözlerle bize insan her zaman kendisini kitleden ve onu oluşturanlardan korumasını bilmelidir diye sesleniyor. Bunlar tehlikelidirler çünkü bilgisizdirler ve dolayısıyla da akıl denen şeyden yoksundurlar. Boş bulundum bir kez ve size görünüşte iyi bakılmasını, Üstad Mong'un önerdiği ilkelerden üstün tuttum. Ama bu körlüğüm pahalıya patladı. İnsanı insan kılanın toz bezi değil, fakat kişilik olduğunu geç anladım. Ama diğer yandan da bugüne dek olanları gözden geçirirken aşırılığa kaçmaktan sakınmalıyız. Şu ana dek bir tek harfinize dahi dokunulmuş değil. Eğer biri kalkıp da nesnel varlığınızı korumak için yerine getirmekle yükümlü olduğum bakım görevimi safsakladığımı tanıtlarsa kendimi asla ve asla bağışlamam. Bu konuda bir diyeceği olan varsa konuşsun. Kian sustu ve yarı meydan okurcasına yarı korkutucu bir ifadeyle çevresine bakındı. Kitaplardan da bir ses gelmedi ve konuşmak üzere bir adım öne çıkan olmadı. Kian iyi hazırlanmış olan konuşmasını kaldığı yerden sürdürdü. Böyle olacağını biliyordum. Bana katıldığınızı görüyorum. Ben de hak ettiğiniz için size düşmanlarımızın planlarından söz edeceğim. Ama daha önce size ilginç ve önemli bir haberi bildirmek zorundayım. Yaptığım genel denetim sırasında kitaplığın düşmanca el konmuş olan bölümünde izinsiz bazı yer değiştirmelerin yapıldığını saptadım. Ama aranızda daha fazla karışıklığa yol açmamak için bunu sorun yapmaktan kaçındım. Ancak bu yer değiştirmelerin hiçbir eksikliğe yol açmadığını ve bu konudaki bütün olumsuz söylentilerin boş dedikodudan ibaret olduğuna karşınızda yemin edebilirim. Toplantımızda bütün üyelerin eksiksiz hazır bulunduğuna ve karar alma yetkimizin tam olduğuna sözümü kefil gösteririm. Bütün olup bitenlere karşın hala parçalanmamış bir bütün olarak ve hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için ilkesiyle kendimizi savunmaya hazırlanabilme olanağına sahibiz. Çünkü şimdi olmayan daha sonra olabilir. Yarın doğacak güneşle birlikte hatlarımızda bazı gedikler açıldığına tanık olabiliriz. Düşmanın yer değiştirmelerle ne amaç güttüğünü biliyorum. İstediği böylece var olanlar üzerindeki denetimimizi yitirmemizdir. El koyduğu bölgelere karşı harekete geçemeyeceğimize inanıyor ve böylece gerçek durumu bilmeyişimize güvenerek daha savaş ilanından önce bazı üyelerimizi bize belli etmeden kaçırmayı planlıyor. Yüksek fidye alabilmek amacıyla bu işi en değerlilerinizden başlayacağından emin olabilirsiniz. Kaçırdıklarını arkadaşlarınıza karşı kullanmayı ise düşünmüyor. Çünkü neyin olanaksız olduğunu o da kestirebiliyor. Ne var ki savaşı sürdürebilmek için paraya, çok paraya gereksinmesi var. Şu anda var olan sözleşmelerse onun için değersiz birer kağıt parçasından ibaret. Vatanınızdan koparılıp yeryüzünün dört bir yanına saçılmak, birer köle gibi, değeri biçilen, ellenip yoklanan, alınıp satılan, kendisiyle tek söz edilmeyen, sesi ancak hizmetlerini yaptıkları sırada o da yarım kulakla dinlenen, hiçbir zaman ruhlarını inilmeyen, sahip olunan ama sevilmeyen, olduğu yerde çürümeye bırakılan ya da alındığından fazlasına bir başkasına satılan, kullanılan ama hiçbir zaman gerçek niteliğinin ne olduğu araştırılmayan köleler gibi yaşamak ister misiniz? O halde elinizi kolunuza bağlayıp atın kendinizi düşmanın kucağına. Ama hala yürekliyseniz, soylu bir ruh taşıyorsanız, o zaman benimle birlikte kutsal savaşa katılmak üzere ayaklanın. Ey benim halkım, düşmanın gücünü gözünde büyütme. Onu harflerinin arasında ölüsü çıkana dek ezeceksin. Satırlarını başına balyoz gibi indireceksin. Harflerini kurşun ağırlıklar gibi ayaklarına dolayacaksın. Cildin onun karşısında senin koruyucu zırhın olacak. Onu aldatabilmek için binlerce hileye, içine düşürmek için binlerce ağa, başına yağdırmak için binlerce yıldırıma sahipsin. Ey halkım, hiçbir zaman unutma ki gücün binlerce yılın büyüklüğünden ve bilgeliğinden beslenmektedir. Kian durdu. Yorgunluk ve coşkunluktan merdivendeki büklüm oldu. Bacakları tir tir titriyordu. Yoksa merdiven miydi titreyen? Biraz önce övdüğü silahlar şimdi gözünün önünde savaş dansı yapmaktaydı. Kan akmaya başlamıştı. Bu kitapların kanı olduğundan ölesiye kötü hissetti kendini. Ama hayır, direnmeliydi, bayılmamalı, bilincini yitirmemeliydi şu anda. Tam o sırada büyük bir alkış koptu. Ormanda yaprakların arasında esen bir fırtınanın çıkardığı sese benzer bir uğultu sarmıştı çevreyi. Her yandan sevinç çığlıkları yükseliyordu. Bazı iyi tanıdıklarını söyledikleri sözler sayesinde topluluğun içinden ayırt edebiliyordu. Evet evet, onların sözleri, onların ses tonuydu duydukları, dostlarınınkiydi. Dostları onun ardından tam bir bağlılıkla kutsal savaşa katılmaya hazırdılar. Birden yine merdivenin tepesinde buldu kendini. Birkaç kez eğilip selam verdi ve sol elini, heyecandan şaşırmıştı yerini, göğsünün sağ yanına koydu. Oysa bütün diğer insanlar gibi onun da göğsünün sağ yanında değildi yüreği. Alkışlar bir türlü dinmek bilmiyordu. Rekien sanki gözleri, kulakları, burnu ve diliyle, nemli ve titreyen derisiyle emmekteydi bu alkışları. Böylesine ateşli bir konuşma yapabileceğini hiç düşünmemişti şimdiye dek. Konuşmaya başlamazdan önce topluluk karşısında kapıldığı heyecanı anımsadı. Başlangıçta özür dilemesinin tek nedeni ancak bu heyecan olabilirdi ve güldü kendi kendine. Gösterilere son vermek için aşağı indi. Halının üstünde kan lekeleri görünce eliyle yüzünü yokladı. O hoş, serinletici ıslaklık gerçekte kandı. İşte o zaman aklına geldi. Bir süre yerde yatmış, alkış sesleri üzerine kendine gelerek yine merdivenin üstüne çıkmıştı. Hemen mutfağa koştu. Kim bilir belki kanı şimdiye dek bulaşmıştı bile bazı kitaplara ve yüzündeki kanları iyice yıkadı. Halkından biri yerine kendisinin yaralanmış olmasını yeğliyordu. Yeniden güçlenmiş, savaş isteği tazelenmiş olarak savaş alanına döndü. Kulakları sağır eden alkışlar dinmişti. Yalnızca tavandaki pencereden giren rüzgarın melankolik fısıltıları duyulmaktaydı. Alt yakmanın sırası değil şimdi diye düşündü. Yoksa pek yakında ölüler dünyasında bulabiliriz kendimizi. Büyük bir coşkunlukla merdivene atılıp en üst basamağa çıktı. Yüzüne takınabileceği en sert ifadeyi verdi ve tavandaki camları titreten bir sesle adeta komut verircesine bağırdı. İş işten geçmeden aklınızı başınıza topladığınız için çok sevinçliyim. Ne var ki savaşlar bağırıp çağırmakla, kuru gürültü yapmakla kazanılmaz. Deminki onaylayıcı davranışlarınızdan benim komutam altında savaşmaya hazır olduğunuz sonucuna vardım. Aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmanızı önemli rica ederim. 1. Şu andan başlayarak savaş halindeyiz. 2. İhanet edenler derhal savaş divanına verileceklerdir. Dipnot, kitabın Almanca aslında savaş divanı Feme sözcüğüyle ifade edilmiştir. Feme, Orta Çağ'da Vesfalya'daki eyalet mahkemelerinin adıydı. 14-18. Yüzyıllarda Almanya'nın diğer bölgelerindeki eyalet mahkemeleri için de kullanıldı. Yine aynı sözcük acil hallerde, söz gelimi savaş halinde, normal mahkeme teşkili olanağı kalmadığında kurulan ve gerçekte yetkisiz olan mahkemeleri de ifade eder ki, metinde bu anlamda kullanılmıştır. Sözcüğün kökü Orta Çağ Almancasındaki Weim ya da Hollanda dilindeki Weim sözcüklerinden gelmektedir. Bu sözcüklerin anlamı bir tür dernek, meslek kuruluşudur. Kitabın İngilizce çevresinde savaş divanı ya da buna benzer bir sözcüğe yer verilmemiş, anlam traitors will be shot out of hand yani hainler derhal kurşuna dizileceklerdir biçiminde ifade olunmuştur. 3. Komuta tek elde toplanmıştır. Başkomutanlık ve komuta yetkilerinin tümü bendedir. 4. Savaşa katılanlar arasında geçmişe, üne, önem ve değere dayanan bütün farklar kaldırılmıştır. Ordunun demokratlaştırılmasının dışarıdan da görülebilmesi, bugünden başlayarak her cildin sırtı duvara dönük olarak durmasıyla gerçekleştirilecektir. Bu önlem beraberlik bilincimizi güçlendireceği gibi bir hayduttan farksız ama bunun yanı sıra da bilişsiz düşmanın bizi kıyaslama ölçülerini yitirmesine yol açacaktır. 5. Paralı olarak Kung adı kullanılacaktır. Kian kısa bildirisini bu sözlerle tamamladı. Sözlerini ne gibi bir etki uyandırdığını araştırmayı ise gereksiz buldu. Biraz önceki savaş söylevinin başarısı güçlü olduğu yolundaki bilincini pekiştirmişti. Artık ordusunun tamamının sevgisiyle desteklendiğinden emindi. Askerlerinin onaylarını bir kez belirtmiş olmalarını yeterli görerek eyleme geçti. Her cildi çıkarıp sırtını duvara çevirdikten sonra yine yerine koydu. Eski dostlarını böyle alelacele elinde tartarken onları savaşa hazır bir ordunun atsızlığına kattığından ötürü içini hüzün kapladı. Daha önceki yıllarda hiçbir neden onu böylesine acımasız bir davranışa sürükleyemezdi. Savaş savaştır düşüncesiyle kendini haklı kılıp içini çekti. Gautama Buda'nın barışçıl konuşmalarla dolu yapıtları, yumuşak sözlerle savaşa katılamayacakları tehdidini ileri sürüyorlardı. Bunu duyan Kien, önemsemediğini belirtmek istercesine gülerek bir deneyin bakalım diye bağırdı. Ama gerçekte bu konuda hiç de o denli emin değildi kendinden. Çünkü bu konuşmalar birkaç düzine ciltte toplanmıştı. Pali, Sanskrit, Çin, Japon, Tibet, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca dillerinde yan yana sıralanmış ciltler başlı başına bir bölük, görmemezlikten gelinemeyecek önemli bir güç demekti. Kian onların bu davranışını tam bir ikiyüzlülük olarak nitelendiriyordu. Fikrinizi neden daha önce söylemediniz? Ama biz sizi alkışlayanlar arasında değildik ki efendimiz. Alkışların arasında siz de kendi sesinizi duyurabilirdiniz. Sustuk efendimiz. Başka ne beklenebilir ki zaten sizden? Bu son cümlesiyle kitapların konuşmasına izin vermişti. Vermişti ya, sustuk efendime sözü de içine oturmuştu. Bundan 10 ya da 20 yıl önce susmayı yaşamının en önemli ilkesi düzeyine çıkaran kimdi? Kendisi, yani Kien'di. Susmanın değerini kimden öğrenmişti? O güne kadarki gelişmesinin en önemli dönüm noktasını kime borçluydu? Buda'nın bilgeliğine. Bu da yaşamı boyunca susmuştu çoğunlukla. Belki de ününü bunca susmasına borçluydu. Bilgiye fazla önem vermez, üzerinde pek konuşmazdı. Yöneltilen sorular karşısında ya susar ya da bir karşılık vermeye değer bulmadığını belirtirdi. Bu durumda bilmediği için karşılık vermediği sonucuna varanların tutumunu tümüyle haksız diye nitelendirebilme olanağı yoktu. Çünkü bu da bildiğini, ilkel bir mantığın ürünü olan o ünlü neden sonuç zincirini her fırsatta yinelerdi. Susmadığı zamanlar yaptığı yalnızca aynı şeyleri sürekli olarak yinelemekti. Çeşitli karşılaştırmaları konuşmalarından çıkarıldığında ne kalıyordu geriye? Yalnızca sözü geçen neden sonuç zinciri. Yoksul bir ruhtu doğrusu Buda'nınki. Hareketsizlikten içinde barındığı gövdenin kat kat yağ bağlamasına yol açmış bir ruh. Zayıf bir Buda'yı gözde canlandırabilme olanağı var mıydı? Susmaya evet ama susmaktan susmaya da fark vardı hiç kuşkusuz. Buda bu ağır, işitilmedik sövmelerin öcünü aldı, sustu. Kiyen Buda'nın konuşmalarını içeren ciltlerin sırtını duvara çevirme işine hız verdi. Bu moral bozucu, insanı savaşın sonucu hakkında karamsarlığa sürükleyen kitapların arasından bir an önce kurtulmak istiyordu. Gerçekte bir ağır görevdi Kiyen'in üstlendiği. Savaşı ilişkin bir takım kararlar almak kolaydı. Güçlük bunları tek tek uygulamaya koyarken kendini belli ediyordu. İlki olarak savaşa karşı gelenler yalnızca bir azınlıktan ibaretti. Asıl direniş kendisini bildirinin 4. maddesinin yani ordunun demokratlaştırılmasının gerçekleştirilmesi sırasında belli etti. Uygulanmayı bekleyen ilk pratik önlem buydu. Gel gelelim böyle bir önleme boyun eğmeyi bir onur sorunu yapıp itirazda bulunanlar sayılamayacak kadar çoktu. Bu deliler çalınmayı, ünlerinden feragat etmeyi heyliyorlardı. Schopenhauer yaşamı istencini dile getiriyor, bir yandan dünyayı bütünüyle kötü, olabileceklerin en kötüsü diye nitelendirirken, öbür yandan bu dünya üzerinde yaşamın tadını alabildiğine varmaktan yana çıkıyordu. Öte yandan bir Hegel ile omuz omuza çarpışmayı da kesin kez reddediyordu. Dipnot, kendi kendisini tam bir Kantçı sayan Schopenhauer, Alman idealizminin önderlerinden olduğu halde Hegel'den köklü olarak ayrılır. Hegel'e göre bu dünya anlamlı bir dünyadır çünkü aklın egemenliğindedir. Schopenhauer'a göre ise tam tersine bu dünya anlamlı bir dünya değildir. İçinde anlam bulunmayan bu dünya tümüyle kötüdür ve var olmamak yeğidir. Ne var ki böylesine kötümser bir dünya anlayışını ortaya atan Schopenhauer, öbür yandan olağanüstü bir yaşama isteğine sahiptir. İşte metinde bu çelişkiye yollama yapılmıştır. Schelling eski suçlamalarını yineliyor ve Hegel'in öğretisinin ondan çok daha eski olan kendi öğretisiyle özdeşliğini tanıtlıyordu. Dipnot: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Alman idealizminin Fichte'den sonra ikinci büyük düşünürüdür. Özdeşlik felsefesini meydana getirmiştir. Fichte kahramanca ben. Dipnot: Johann Gottlieb Fichte'ye göre felsefe, kişiliğin, benin yani bilincin yaratıcı, etik eyleminin bilimsel şekilde o bilincin sahibince izlenmesidir diye haykırmaktaydı. Immanuel Kant yaşarken yaptığından çok daha kategorik bir biçimde sonsuz barış görüşünü savunmaktaydı. Dipnot: Sonsuz barış üzerine Kant'ın yapıtlarından birinin de adıdır. Nietzsche ise Dionysos, anti-Wagnerci, anti-Hristiyan ve kurtarıcı gibi değişik kişiliklerini dile getiriyordu. Dipnot: Friedrich Nietzsche'ye göre Hristiyanlık, insanlara adeta kölelik ruhunu aşıladığından ötürü bir yana bırakılmalıydı. Önceleri taptığı Wagner'a sonradan düşman olmuş, bu düşmanlığını Der Fall Wagner 1888 Wagner olayı ve Nietzsche kontra Wagner 1889 Nietzsche Wagner'e karşı adlı yapıtlarında belirtmiştir. Tutkuyla bağlandığı üstün insan ideali ve yaşam karşısındaki gerçekçi olmaktan uzak tutumu Nietzsche'yi kendini insanlığın kurtarıcısı olarak görmeye götürdü. Fırsatı kaçırmayıp bunların arasına karışan başkaları da bu anı, hem de böylesine dönüm noktası niteliğindeki bir anı, çevrelerince nedenli yanlış anlaşıldıklarını haykırmak için kötüye kullanıyorlardı. Sonunda bu kitapların işini bitiren Kiyen, Alman felsefesinin garabetler cehennemine sırtını dönebildi. Şimdi umudu Fransızlardaydı. Bu ulusun düşünürleri belki Almanlarınki kadar büyük değildi ve söylemek istediklerini anlatmak için fazlasıyla yalın, hemencecik anlaşılabilir bir dil seçmişlerdi. Ama Kiyen'e Almanlardan daha anlayışlı davranırlardı. Ne var ki Kiyen umduğunu bulamadı. Fransızlar tarafından da bir alay kötü sözle karşılandı. Onun gülünç tipiyle alay ettiler. Gövdesini kullanmayı, bir işe yarar hale getirmeyi becerememişti hiçbir zaman. Şimdi savaşa karar verişinin nedeni de buydu. O güne dek hep sessiz sedasız, hiçbir iddiası olmaksızın sade yaşamıştı. Şimdi kendini yükseltebilmek amacıyla kitaplarını aşağılıyordu. Zaten aşık erkeklerin tümü böyle davranırlardı. Utkulu görünmek için gerçekte olmayan direnişleri varsayıyorlardı. Şu kutsal savaşın ardında gerçekte bir kadın, bilişsiz, yaşlı, artık işe yaramaz ve beğeniden yoksun bir hizmetçi parçası yatıyordu. Bu sözleri duyan Kiye'nin kanı beynine sıçradı. Benim gibi birine layık değilsiniz siz diye bağırdı. Tümünüzü yazgınıza terk ediyorum, ne haliniz varsa görün. Karşısındakiler de ona İngilizlere git, onlardan daha memnun kalırsın diye öğüt verdiler. Kendi tinsel sorunlarıyla fazlasıyla meşgul olduklarından onunla didişecek zamanları yoktu. Üstelik verdikleri öğüt de yerindeydi. Kiyan o gün gereksindiğini İngilizlerde buldu. İngilizler tüm düşüncelerini gerçeklerden örülmüş sağlam bir zemine oturtmasını çok iyi başarmışlardı. Katı kişiliklerinin el verdiği oranda ileri sürdükleri itirazlar mantıklı, yararlı ve enine boyuna düşünmesini bilen bir kafanın ürünüydü. Ama en sonunda onlar da oldukça ağır bir şekilde Kiyan'ı kınamaktan geri durmadılar. Neden tutup da parolayı sarı ırkın dilinden seçmişti? Bunu duyan Kiyan öfkeyle yerinden sıçrayarak İngilizlere de bağırıp çağırdı. Onu bir düş kırıklığından ötekine sürükleyen yazgısına lanet etti. Kumandan olmaktansa basit bir işçi olmayı yeğlediğini bağırarak bu çok kafalı kalabalığı artık susmalarını buyurdu. Tümünü ters çevirmesi saatler sürdü. İsteseydi arada oralarına buralarına küçük darbeler indirir ve böylece ödünü biraz olsun alırdı. Ama yeni koyduğu sıkı düzeni zorla kabul ettirmekten kaçındı ve kimsenin canını yakmadı. Büyük bir hoşnutsuzlukla, yorgun ve cesaretini yitirmiş durumda raflar boyunca sürüklendi durdu. Artık inandığı için değil, fakat inatla direndiği için işini bitirmeye çalışıyordu. İnancını elinden almışlardı. Üst raflara erişmek için merdiveni kullandı. Merdiven bile ona en ufak bir sevgi belirtisi göstermiyor, neredeyse düşman gibi davranıyordu. İnatla birkaç kez rayından çıkıp kendini halının üstüne bıraktı. İnce ve güçsüz kollarıyla merdiveni kaldırıp yeniden yerine takmak Kiyan'a her defasında daha zor geliyordu. Artık içinde merdiveni hak ettiği küfürleri savurmasına yetecek kadar bile gurur duygusu kalmamıştı. Yukarı çıkarken kendisine bir oyun oynamasınlar diye basamaklara çok dikkatle bastı. Merdivenleriyle, yani aslında yardımcısı niteliğindeki bir nesneyle bile tartışmak yerine anlaşmayı yeğlemesi, kendini ne denli kötü hissettiğinin açık bir belirtisiydi. Eski yemek odasındaki kitapların ters çevrilmesi işi bittiğinde durup yaptığına baktı. Dinlenmek amacıyla 3 dakika ara verdi ve bu süreyi yerde, halının üstünde soluk soluğa uzanmış durumda, gözünü de elinde tuttuğu saatinden ayırmaksızın geçirdi. Ondan sonra sıra yandaki odaya geldi. Ölüm. Tracy eve dönerken öfkesinden burnundan soluyordu. Grubu yemeğe davet etmiş, adam da teşekkür edecek yerde sarkıntılığa kalkışmıştı. Oysa Tracy hiçbir istekte bulunmamıştı ki ondan. Zaten yabancı erkeklerin peşinden koşmasının gereği yoktu, evli bir kadındı. Önüne gelen erkeğin peşine takılan bir hizmetçi parçası değildi. Lokantada oturduklarında Grub hemen listeye bakıp ne yiyelim diye sormuştu. Tracy de aptal gibi fakat hesabı ben ödeyeceğim demişti. Bunun üzerine neler ısmarlanmamıştı ki? Tracy düşündükçe utancından hala yüzünün kızardığını hissediyordu. Grub aslında çok daha iyi yerlere layık bir insan olduğuna yemin etmişti. Çocukluğunda bir gün gelip de başkalarının emrinde çalışan yoksul bir tezgahtar olacağını aklının ucundan bile geçirmemişti. Sonunda Tracy onu avutmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Grub yoksulluğuna karşılık kadınlardan yine şansının iyi olduğunu söylemişti. Ne var ki bu bir işine yaramıyordu. Onu nasıl gereksindiği bağımsız bir iş kurmasına yetecek kadar sermayeydi. Pek büyük olması şart değildi bu sermayenin. Ama sermaye denilebilecek kadar bir paranın varlığı şarttı. Kadınlarda ise sermaye bulunmazdı. Olsa olsa bir köşede birikmiş birkaç kuruşları olurdu ki bununla hiçbir işe başlanamazdı. Başlamak isteyenler bulunurdu belki de. Ama Grob bunlardan değildi. O büyük işler başarmak isteyen bir adamdı. Birkaç kuruşla yetinemezdi. İkinci şinitzelini yemeye başlamazdan önce Treyze'nin elini tutmuş ve işte beni mutluluğa bu el götürecek diye konuşmuştu. Bir yandan da elini gıdıklamıştı. Çok güzel biliyordu gıdıklamasını. Üstelik o güne dek kimse Treyze'yi bir mutluluk kaynağı diye nitelendirmemişti. Treyze'ye kuracağı işe ortak olmasını önermişti. İyi ama bunun için gerekli parayı nereden bulacaktı böyle birdenbire? Bu soru karşısında Grob gülmüş ve sermayeyi sevgilisinden alacağını söylemişti. Tracy hırsından kanın beynine sıçradığını, yüzünün kıpkırmızı kesildiğini hissetmişti. Kendisi gibi bir kadın dururken Grob'un başka sevgiliye ne gereksinmesi vardı? O da bir insan değil miydi önünde sonunda? Kaç yaşında bu sevgili diye sormuştu. 30 diye yanıtlamıştı Grob. Peki güzel miydi? Evet, eşsiz bir güzelliğe sahipti. Bunun üzerine Tracy ondan sevgilisinin bir resmini göstermesini istemişti. Rica ederim, bu isteğinizi derhal yerine getirebilirim. Bu sözlerden sonra o güzel ve şişman parmağını Treyzer'in ağzına sokup ''İşte bu benim sevgilim'' demişti. Treyzer karşılık vermeyince bu kez de tutup çenesini okşamıştı. Sıkılma nedir bilmiyordu. Üstelik bununla da yetinmemiş, masanın altından bacağıyla bir şeyler yapmış, onun bacağını sıkıştırmıştı. Gerçekten akıl alır davranışlar değildi bunlar. Daha sonra gözlerini Treyzer'in dudaklarına dikerek aşkından yanıp tutuştuğunu söylemişti. Bir kez şu muhteşem kalçaları deneyebilme fırsatını bulsa kendini dünyanın en mutlu adamı sayacaktı. İş meselesine gelince bu açıdan Treyzer asla kuşku duymamalıydı. Piyasanın içini dışını bilirdi. Ona güvenenin zararlı çıkması olanaksızdı. Bunun üzerine Treyzer doğru konuşmayı her şeyin üstünde tuttuğunu, bu nedenle bazı açıklamalar yapmak zorunda olduğunu söylemişti. Sermaye sahibi bir kadın değildi. Kocası onunla sırf aşık olduğu için evlenmişti. Yoksa o da evlenmezden önce Grob gibi yalnızca maaş karşılığı çalışan biriydi. Bunu Grob'a açıklamakta hiçbir sakınca görmüyordu. Deneme meselesine gelince Grob için bir şeyler yapmaya çalışacaktı. Kendisi de memnuniyetli isterdi bunu. Önünde sonunda o da bir kadındı. Gerçi öyle bilinen kadınlardan değildi ama Grob için bir ayrıcalık tanıyabilirdi. Yalnız Grob tutup da bundan Treyzer'in körü körüne kendisine muhtaç olduğu gibi bir anlam çıkarmamalıydı. Treyzer sokağa çıktığında bütün erkekleri kendisine baktırabilen bir kadındı. Bunun dışında Grob ile bir aşk serüveni Treyzer'in istemediği bir şey değildi. Kocası saat 12 dedi mi yatardı. Çok dakik olduğundan yatar yatmaz duyurdu. Kendisi ise ayrı bir odada, vaktiyle hizmetçinin kaldığı odada yatmaktaydı. Şimdi ise evde hizmetçi yoktu. Treyzer başını dinlemek için kocasından ayrı yatıyordu. Adam çok sırnaşıktı ve erkeklikten yoksundu. Onun için Treyzer vaktiyle hizmetçiye ait olan odada yalnız başına kalmaktaydı. Gece saat 12'yi çeyrek geçe apartmanın giriş kapısının anahtarıyla birlikte aşağı inip Grob'u içeri alabilirdi. Grob'un korkmasına hiç gerek yoktu. Kapıcı gündüzki işinden bitkin düştüğünden o saatte derin derin uyuyor olurdu. Treyzer küçük odasında yapayalnızdı. Yatak odası takımını sırf evin içinde biraz eşya bulunsun diye satın almıştı. Vakitten yana ise sıkıntısı yoktu. İşlerini Grob'un her gece gelmesini sağlayacak biçimde düzenleyebilirdi. Ne de olsa bir kadının da biraz olsun yaşamak hakkıydı. Zaman nasıl olsa su gibi akıp gidecek, 40 yaş gelip çattığında güzel günler artık geride kalmış olacaktı. Bu sözler üzerine Grob da peki demiş ve bundan böyle haremini dağıtacağını bildirmişti. Sevdiği kadın uğrunda her şeyi yapmaya hazırdı. Ama Treyzer onun bu fedakarlığını karşılıksız bırakmamalı ve iş kurmak için gerekli olan sermayeyi kocasından istemeliydi. Bu parayı başka bir kadından değil, fakat yalnızca ve yalnızca ondan istiyordu. Çünkü yaşamındaki en büyük aşk mutluluğunu bu gece onun yanında tadacaktı. Treyzer yine açık konuşmaktan yana olduğunu belirterek açıklamalarını sürdürmüştü. Kocası kimseye 5 kuruş bile vermeyecek kadar cimriydi. Para bir yana, bir kitap olsun vermeye yanaşmazdı. Eğer sermaye yapmaya yetecek kadar para kendisinde olsa bunu Grob'un işine yatırmak için bir an bile düşünmezdi. Böylesine dürüst bir insanın sözüne herkes güvenirdi. O gelsin de hele bir kez. Birlikte geçirecekleri saatleri düşündükçe şimdiden seviniyordu. Genç kızın da çok sevdiği bir atasözü duymuştu. Zaman her şeyi çözümler. Önünde sonunda ölüm nasılsa bütün insanlar için kaçınılması olanaksız bir yazgıydı. Grob her gece 12'yi çeyrek geçe ona gelirdi. Günün birinde hiç beklemediği bir anda da istediği sermayeye kavuşabilirdi. Treyzer böylesine yaşlı bir erkeğe ela gözlerine vurulduğundan dolayı değil, geleceğini düşünerek varmıştı.